Ayrım 5.
Bir seferinde de dönüp arkasındaki duvara bakmıştı da öyle gülmüştü ki. Toplantıdakilerden bir adam ayağa kalktı. Sonradan bu adamın Murat'ın babası olduğunu öğrendik. "Müsaade ederseniz ben de konuşmak istiyorum," dedi. Okul aile birliği başkanı olan hanım, "Buyurun efendim, sizi dinliyoruz," dedi. Bunun üzerine adam, "Ben mi?" diye sordu. Başkan, "Siz konuşmak istememiş miydiniz?" dedi. "Kim? Siz? Ben mi? Evet, buyurun konuşun efendim." Adam tıpkı Murat gibi elini göğsüne götürüp bir daha sordu. "Ben?" Salondakilerden biri, "Yok ben," diye bağırınca gülüşmeler oldu. Murat'ın babası konuştu. Okulda çocuklara ayak topu oynatılmamasını istiyordu. Oğlunun top oynamaktan derslerine çalışamadığını söylüyordu. Müdür bey, "Çocuğunuz kaçıncı sınıfta?" diye sordu. "Benim mi?" diye sordu. Adam da ona, "Evet, sizin çocuğunuz." Adam düşündü, düşündü. "Bu okulda okuyor," dedi. "Numarası kaç?" "Kimin?" Yine salondan, "Ayakkabı numaranız," diye bir ses yükseldi. Yine gülüşmeler oldu. Adam oğlunun numarasını da bilmiyordu. Adını, soyadını söyleyince Murat'ın babası olduğunu anladık. Başka bir adam konuşmaya başladı. Adam öyle uzun uzun anlatıyordu ki ne dediğini anlamak çok zordu. "Türkiye ancak arıcılıkla kalkınabilir," diye söze başladı. Arıcılıkla bu toplantının ilişkisini anlayamadığımız için biz dışarıda gülmemek için kendimizi zor tuttuk. Adam arıcılık üstüne pek çok kitap okuduğunu söyledikten sonra arıları anlatmaya başladı. Söyledikleri herkesin bildiği gerçeklerdi. Arı bir küçücük hayvandır ve kanatlıdır, uçar, bal yapar. Bal insana çok yararlıdır, çok değerlidir. Kahvaltıda yenildiği gibi yemeklerden sonra da yenilir. Ayrıca şerbeti de yapılır. İki türlü bal olur. Ballandıra ballandıra balı anlattıktan sonra arı konusuna geçti. Bir eşek arısı vardır, bir de bal arısı. Salondakilerden of puf diye sıkıntı sesleri geliyordu. En sonunda müdür bey, "Arı ne olacak beyefendi?" dedi. "Arı mı? Bal alınacak arıdan. Bal ne olacak? Baldan ne olmaz ki? Her şey olur. Yani biz ne yapacağız okulda?" Adam, "Müsaade buyurun. Ben de onu anlatacağım," dedi. "Demin bir bey haklı olarak yavrularımıza hayatta yararlı bilgiler verilmeli," buyurmuştu. "Pek doğru. Mesela benim çocuğum bir üçgenin üç açısının toplamının 180 derece olduğunu biliyor da arı nasıl yetiştirilir bilmiyor. Bir üçgenin üç açısı toplamı 180 derece olmuş, 300 derece olmuş, 5000 derece olmuş. Bundan ne çıkar? Çok rica ederim. Lütfen söyler misiniz? Bu yaşa geldik, hangimize hayatta bir üçgenin üç açısının kaç derece olduğu soruldu? Yavrularımızın körpe beyinleri kıvır zıvırla doldurulmasın. Onlara işe yarar bilgiler, mesela arıcılık öğretilsin. Okulda arı kovanları olmalı. Türkiye ancak arıcılıkla kalkınabilir. Çünkü arı koyuna, ineğe benzemez. İnek süt verir ama ot ister, saman ister. Arı hiçbir şey istemez, istemeden bal verir." Başka biri kalktı, "Çok haklısınız ama," dedi, "şehir içinde arı yetişmez. Baksanıza, bacalardan çıkan dumanlardan insanlar bile zor yaşıyor. Arı nasıl yaşar? Sonra arı yaşadığı yere göre ürün verir. Şehir içinde arı yetiştirilse bile ondan bal çıkmaz. Zift çıkar, katran çıkar beyefendi." Salondakiler sesli sesli bu adamı doğruluyorlardı ki adam, "Benim başka bir teklifim var," dedi. "Arı değil ama tavuk yetiştirmeli. Tavuk deyip geçmeyiniz. Çocuklarımız tavukçuluk öğrenseler." Müdür bey adamın sözünü kesti. "Efendim, az önce söyledim," dedi. "Biz kendiliğimizden okulda arıcılık, tavukçuluk, inekçilik yapamayız. Ders programlarını Eğitim Bakanlığı düzenler. Burası ilkokul, tarım okulu değil." Süslü bir hanım kalktı. "Galiba," dedi, "konuyu çok dağıttık. Okul aile birliğimizin bir üyesi olarak başka bir teklifim var. Okulumuzdaki yardıma muhtaç çocuklar için ne düşünülüyor? Bir piyango mu düzenleyeceğiz yoksa geçen yılki gibi yine balo mu vereceğiz?" Uzun tartışmalardan sonra mevsimi olduğu için balo verilmesi uygun görüldü. Sonra salondaki ana babalardan yardım paraları toplanmaya başlandı. Ana babalar öğretmenlerin çevresini aldılar. Çocukların ders durumlarını öğreniyorlar. Biz de salona girip limonata, çay, bisküvi dağıtmaya başladık. Doğrusu o gün çok eğlendik. Okul aile birliğinin bütün toplantılarında bulunabilsem ne iyi olacak. Sizin okulda da okul aile birliği toplantısı olursa bir kolayını bul, dinle konuşulanları. Annem de bu toplantıdaydı. Eve dönünce neden konuşmadın anne dedim. Aman bana fırsat mı kaldı, saçma sapan konuştular dedi. Söylemek istediğim bir şey mi vardı dedim. Benim ağzım dilim yok mu? Elbet benim de ağzım onlar kadar laf yapar. Ben de bir şeyler söylerdim ama fırsat vermediler ki dedi. İşte seninkinden daha uzun bir mektup yazdım. Mine'ye söyle, mektubuma hala cevap vermedi. Başarı dileklerimle. Zeynep Yalkır. Şimdiki çocuklar harika. İstanbul, 30 Ocak 1964. Zeynep, mektubunu okurken okulumuzdaki okul aile birliği toplantısı bir film seyrediyormuşum gibi gözümün önünde canlandı. Bizim okuldaki okul aile birliği toplantısına babam hiç gidemez, vakti yok. Fabrikadan her akşam eve yorgun geliyor. Bazı günlerde fazla mesai yaptığından gece geç dönüyor eve. Bir pazar günleri evde. Evin bütün yükü annemin üstünde olduğundan o da toplantılara gidemez. Sana bir haber vereyim. Bizim harika birinci oldu. Ne dediğimi anlamadın elbet. Bizim harika kim biliyor musun? Kardeşim Fatoş. Geçen pazar 6 harika yarışmaya girdi. Daha doğrusu 6 harikayı tokuşturdular. Bana kalırsa bizim harika birinciliği aldı. Benim iki amcam var. Birinin iki, öbürünün de bir harikası var. Onlar da bizdeydi. Babamla aynı fabrikada çalışan bir mühendisle bir komşumuz da bize gelmişti. Onların birer harikası var. Evde 6 harika toplandı. Büyük amcamın bir huyu var. Kimi görse boyuna çocuklarını över. Dediğine göre iki çocuğu da harikadır. Bize her gelişinde iki harikasının yeni yeni marifetlerini anlatır. Geçen gün bizim küçük ne yaptı biliyor musunuz? Vallahi inanılır şey değil diye başlar. Akşam iş dönüşü kapıdan girince çocuk koşup terliklerini getirmiştir ya da bu türlü bir şey yapmıştır. Artık amcam anlatır da anlatır. O yaşta çocuk nasıl akıl ediyor? Şaştım kaldım. Terliğimi getiriyor efendim, terliğimi. Şu zekaya bakın. Harika bir çocuk oldu çıktı. Büyük amcamın terlik getiriyor diye şaşıp kaldığı çocuk kaç yaşında biliyor musun? Fatoş'tan bir yaş büyük. Koca çocuk. Amcam her zamanki gibi harikasını göklere çıkarınca mühendis de altta kalmadı. Şimdiki çocukların hepsi öyle. Benim kız daha yedisini bitirmedi. Çatır çatır Fransızca konuşuyor. Ne diyorsunuz? Harika. Evet harika. Fransızcayı iyice söktü. Benim küçük maşallah büyüğünden de harika. Büyük oğlan da harikadır ya. İkisi birbirinden baskın. Bir akşam eve geldim. Annesi, koca oğlan oldu. Artık ben baş edemiyorum. Dinlemiyor beni. Sokakta top oynuyor. Gel diyorum gelmiyor. Şunu sok içeri dedi. Çıktım sokağa aramaya. Baktım kan ter içinde kalmış. Gel derim gelmez. Yakalamak için koştum arkasından. Ama benden hızlı koşuyor. Yetişemem. Bacak kadar ama öyle bir koşuyor ki vallahi harika. Komşumuz, benim kız da öyle, maşallah bir harika derken büyük amcam yakaladığı fırsatı kaçırmak istemediğinden lafınızı balla kestim diyerek harikasını övmeye devam etti. Sonra efendim, ben deniz koşarım, o kaçar. Bir türlü yakalayamıyorum. Sonra efendim, gel içeri, sonra fena yaparım diye arkasından seslendim. Sözde korkutacağım. Döndü arkasına da, bana ne dese beğenirsiniz? Sen bana ne karışıyorsun? Sen benim annem misin? Demez mi? Şu akla, şu mantığa bakın siz. Beni aldı bir gülme. Yani ne kuvvetli mantık beyim. Büyük bir insan düşünse bu lafı bulamaz. Büyük amcam hem anlatıyor bir yandan da oğluna bakarak keyifli keyifli gülüyordu. Öyle gülüyordu ki karşısındakiler de nezaket olsun diye gülmek zorunda kalıyorlardı. Mühendis amcama maşallah sizinki de pek zekiymiş canım dedi. Amcam ya dedi bizim evdeki iş bölümünü bile biliyor bacaksız. Yeğenimdir çok severim benden 1,5 yaş küçük bana kalsa yaptığı düpedüz terbiyesizlik. Az önce lafı yarıda kesilen komşumuz benim kız da şimdiden ressam dedi. Yaptığı resimleri görseniz bayılırsınız görenler parmak ısırıyor vallahi harika. Annesi göz dokunacak diye korkuyorum dedi. Küçük amcam da şimdiki zamanın çocukları da hep harika oluyor her ne hikmetse diye başlayıp kendi oğlunun çok güzel şarkı söylediğini anlatmaya başladı. Babam onlardan aşağı kalacak değil ya Bizim Fatoş da balerin olacak dedi. Şimdiden öyle bir twist midir nedir ondan öyle bir oynuyor ki şaşılacak bir şey. Annem ben kızımı dansöz yapmam dedi. Babam sen anlamazsın hanım dedi. Dansöz başka balerin başka. Bizimki balerin olacak. Her ne olacaksa onun bunun önünde soyunup oynayacak mı istemem. Bu konuşmalar bana nasıl geliyor biliyor musun? Sanki birisi çıkıp da şöyle diyecek. Yavrum daha 20 yaşına yeni bastı. Geçen gün annesinin memesini emerken birden kalın bir sesle baba artık beni evlendirin diye konuşmaya başlamaz mı? Şaştım kaldım. O yaşta çocuk konuşuyor canım. Şimdiki çocuklar da harika oluyor. Bir gün bir komşu kadın anneme çocuğunun 2,5 yaşında yürümeye başladığını, buna pek şaştığını söyleyince içimden 1,5 yaşında çocuk yürümez de ne yapar yoksa uçacak mıydı diye geçirmiştim. Çocuk ne yapsa harika oluyor. Konuşsa harika. Çocuk bu. Konuşur elbet. Havlayacak değil ya. Biraz sonra evin içi harika çocukların gürültüsünden tımarhaneye döndü. Mühendisin ortaokulun 2. sınıfına giden Tarık adında bir oğlu var. Babası Tarık da küçükken bir harika çocuktu ama nedense sonradan biraz azaldı harikalığı dedi. Küçük amcam ne gibi harikalığı vardı diye sordu. O anlatırken ben çocuğu inceliyordum. Dayak salağı olmuş koca bir oğlan. Annesi kapıdan Tarık diye 3 kere seslendi. 4. seslenişinde oğlan pencereyi açıp sokağa ha ne var diye bağırmaz mı? Ana babalar harikaların yarışması başlasın diye sabırsızlanıyorlardı. Büyük amcam dayanamadı 5 yaşındaki kızına. Hadi bir şarkı söyle de dinlesin teyzeler, amcalar dedi. Kız sağa sola sallanıp kırıtarak nazlandı. Hadi kızım, hadi canım, söylemem. Yengem, bizim çocukların müziğe istidatları var dedi. İkisi de piyano çalar. Burada piyano olsaydı oğlum size darbuka çalardı. Amcam hemen düzeltti. Darbuka değil hanım, darbuka değil, mazurka. Darbuka, zarbuka, her neyse işte, ondan çalardı. Benim de eskiden çalgıya çok merakım vardı. Oğlan bana çekmiş. Şarkı söylemek için küçük kıza yeniden üstelemeye başladılar. Bak ama sonra sana cicilerini giydirmem. Giydirmezsen giydirme. Kız kırıttıkça kırıtıyordu. Amcam şarkı söylersen sana çikolata veririm deyince kız hangisini söyleyeyim diye sordu. Arabaya taş koydum imanımı söyle. Amcam kahve tepsisini tef gibi çalarak tempo tutmaya başladı. Yengem de parmaklarını şaklatıyordu. Çocuğun sesi vızıldamaya başladı. Kızın sesi kesilince yengem yardımına koşuyor, o da şarkıya katılıyordu. Yengemin bağırmasından kızın sesi hiç duyulmaz oldu. Beyoğlu'nun kızları imanım, Beyoğlu'nun kızları, işmar eder göz süzer imanım. Şarkı bitince yeğenim alkışlandı. Yengem mühendisin hanımına, soğuk aldı da teyzesi dedi, bugün sesi biraz kısık. Aman efendim çok güzel sesi var, Allah nazardan saklasın. Küçük amcam da oğluna hadi sen de bir şiir oku dinleyelim dedi. Oğlan duvar dibine büzüldü. Hadi sen oğlum hadi yavrum. Zorlandıkça zorladılar. Sonunda amcamın kaşları çatıldı. Okusana piç kurusu diye bağırdı. Yeğenim ağlamaya başladı. Zavallının salyası sümüğüne sümüğü gözyaşına karıştı. Ağlayarak içini çeke çeke şiiri okumaya başladı. Daha doğrusu amcam, yengem, yeğenim üçü birlikte okudular. Yeğenim bir kelime söyleyip unuttuğu için duruyor, arkadan amcam, sonra yengem öbür kelimeleri söylüyorlardı. Yeğenim, kedim, kedim, kedim, amcam. Sonra oğlum? Yeğenim, kedim, kedim. Yengem, ne oldu bugün sana oğlum? Bir tutukluğu var çocuğun. Yeğenim, kedim, kedim, kedim. Amcam, kızgın. Kaç tane kedim var ulan? Herkes gülüştü. Yengem, çocuğu büsbütün şaşırtma. Zaten bağıra bağıra aptala çevirdin oğlanı. Yeğenim, kedim, amcam, daha, yeğenim, daha süt emer, süt emer, süt emer, yengem, miyav, yeğenim, miyav, amcam, der, yeğenim, der, yengem, yine, yeğenim, yine ne ister, ne ister, amcam, benekli kedim, ekmek yutamaz, sıçan, sıçan, sıçan, amcam, sıçandan sonra, yeğenim, sıçan tutamaz, yengem, aferin, yeğenim, ne de yaramaz beneklik edim. Yeğenim de kurtulmuştu bizde. Ama amcam memnun olmadığı için yeğenime eşek diye bağırdı. Yengem yabancıları yadırgadı çocuk dedi. Mühendisin hanımı da kalabalıktan utandı yavrucak dedi. Biz onu alkışlarken yeğenim de kolunun yeniyle gözyaşlarını silerek odadan çıktı. Komşumuz harika ressam olan kızına resimlerini getirdin mi? Getirdinse göster amcalara dedi. Kız başını yukarı kaldırdı. I-ı. Annesi burada boya varsa şimdi yapar dedi. Babam bana ver oğlum boyalarını dedi. Nasıl canım sıkıldı anlatamam. Vermesem olmaz. Babamın yılbaşında aldığı boya takımını verdim. Çocuk masaya kuruldu. Önündeki kağıdı boyamaya başladı. Sıkıntımdan görmemek için yanından uzaklaştım. Harikanın biri resim yapa dursun, mühendis de su gibi Fransızca konuşan kızını çağırdı. Mühendis Fransızca bir şey söyledi. Kız vıy dedi. Babası söyledikçe kız da boyuna vıy diyor. Bir seferinde kız yine vıy deyince babası amma da vıy dedi. Vıy mı ya? Kız no mu dedi. No dersine mi geldik? No ya no diyeceksin. Şimdi sıra no'da. Ondan sonra kız babası ne dese no demeye başladı. Bütün dikkatimle mühendisin ne dediğini aklımda tutmaya çalışıyordum. Çünkü bu olayı sana yazmaya kararlıydım. Ama söylediklerinden pek azını anlayabildim. Bunları da daha önce liseye giden bir ağabeyden duymuştum. Mühendis verme la porte dedi. Bu söz üzerine kız vıy deyip gitti annesini öptü. Babası ferme la porte deyince anne öpülmez dedi. Bezele mer dersem o zaman anneni öpeceksin. Annesi çocuğu şaşırtıyorsun dedi. Kız sordu. Ferme la porte deyince ne yapacaktım? Annesi pencereyi açacaksın dedi. Mühendis karısının yanlışını düzeltti. Sen sus canım. Senin dediğin ouvre la fente, ferme la porte kapıyı kapa demek. Kadın hiç de değil işte dedi. Bize okulda böyle öğretmişlerdi. Mühendisle karısı kapıyı kapa pencereyi aç diye tartışmaya giriştiler. Kadın en sonunda yalnız sen mi Fransızca okudun? Ben de okulda Fransızca okudum. Kime istersen git sor. Ferme la porte pencereyi aç demektir. Ben yalnız okulda Fransızca okumadım. Fransa'da da bulundum. Ayol birlikteydik ya. Hatta bir mağazadaki satıcı kızdan benim için sütyen isteyecektin. Bir türlü söyleyememiştin de işaretle anlatmıştın. Kız da yanlış anlamış. Bana sütyen yerine sana avcı çantası getirmişti. Mühendis kaşlarını çatıp hanım hanım dedi. Sen Fransa'yı Almanya'yı hep birbirine karıştırdın. O senin dediğin Almanya'da olmuştu. Ben Fransızca konuşurken Fransızların bile ağzı açık kalır. Karı koca arasındaki bu tartışmayı kesmek için komşumuz masada resim yapan küçük kızına yaptın mı kızım diye sordu. Kız yaptım dedi. Annesi bir çığlık attı. İşte tam yapmış. Eyvah daha yeni giydirmiştim. Entarisini berbat etmiş. Harika ressam boyalara dalıp çıkmış palyaçoya dönmüştü. Mühendis resme bakıp maşallah dedi. Çok güzel yapmışsın kızım. Harika çocukları en çok öven babamdı. Sıra bizim Fatoş'un marifetine geldiği için öbürleri de Fatoş'u övsünler diye böyle yapıyordu. Babam benim kızım balerin olacak dedi. Hadi kızım bir tüvis yap da görsün amcalar. Fatoş köşeye sıkışmış kımıldamıyordu. Hadi benim kızım. Başı eğik duran Fatoş'u coşturmak için babam kendisi tüviste başladı. Arkadan mühendis, mühendisin karısı da tüviste başladılar. El çırpıp hadi sen de kızım diyorlardı. Suçlu suçlu büzülmüş duran Fatoş'u annem itince kızın neden hiç kımıldamadığı anlaşıldı. Annem aa diye bağırdı. Ayol o ne yapacağını yapmış. Fatoş'u yıkamak için kucağına alıp dışarı çıkardı. Babam hiç böyle şey yapmazdı ama nasıl yaptı bilmem ki dedi. Mühendisin karısı çocuktur efendim yapar hepsi yapar dedi. Sıkıldı da ondan herhalde. İşte bizim harikalar yarışması böyle oldu. Bana sorarsan harikalar yarışmasında kardeşim Fatoş birinciliği almış sayılır. Konuklar gitmişti. Akşam babama. Bir kitapta okuyup defterime yazmışım baba. Bak ne doğru değil mi? Dedikten sonra gerçekten bir kitaptan defterime aktardığım satırları okudum. Eşeğin konuşması, insanın yük taşıması normal değildir. Ama bazı insanlar eşeğin konuşmasına hat hayranlık duyarlar. Oysa eşeğin yük taşıması, insanın da konuşması doğru olandır. Babam, yani ne demek bu? Dedi. Yani dedim, çocuk çocuk olursa normaldir, büyük olursa değil. Babam, saçmalama dedi. Bizim harikalar yarışması da sizin okul aile birliği toplantısından daha az eğlenceli geçmedi. Haberlerini bekler, iyi günler dilerim kardeşim. Ahmet Tarbay. Canım cicim, Ankara, 3 Şubat 1964. Ahmet, 30 Ocak tarihli mektubun için çok teşekkür ederim. Mektubun okulların Şubat tatiline girdiği gün gelmişti. Okurken öyle güldüm ki gözlerimden yaş geldi. Bizim evde önce ablama harika çocuk diye bakmışlar ama harikalığın ablamdan çok uzak olduğunu görünce de bizimkiler de ailemizde harika çocuk çıkacağı umudu kalmamış. Nedense benim ve Metin için böyle bir umuda kapılmamışlar. Ablamın harika çocuk sanıldığı günleri hatırlıyorum. Ben o zaman daha okula bile gitmiyordum. Akşamları işinden dönünce babam ona Fransızca öğretmeye uğraşırdı. Bir Fransızca şiiri ablam haftalarca ezberleyememişti. Yanlarında oturup hep onları dinlediğim için o şiiri kendiliğimden ezberleyivermiştim. Aradan yıllar geçti, şiir hala ezberimdedir. Ablamı bilmem ama duya duya aklımda kalmış. Babam bu Fransızca şiiri ablama ezberletmek için o kadar çok tekrarlamıştı ki yalnız ben değil annem de hatta hizmetçi de ezberlemişti. Ablam bu şiiri sanki Çince bir şeyler uyduruyormuş gibi şıngır mıngır bir sesle okuyordu. Xian min bian mon tian gibi bir şeyler söylerdi. Bir gün babamın Avrupa'da okumuş bir pedagog arkadaşı demiş ki, yabancı dil öğrenmek ayrı bir kabiliyettir. İlle de Fransızca öğreteceğim diye çocuğu boyuna zorlama. Ben Paris'teyken yıllarca orada kalıp da Fransızca öğrenemeyenleri gördüm. Bunlar her gün gidip sabahtan akşama kadar oturdukları kahvelerde garsonlara Türkçe öğretmişlerdi. Bazı insanların yabancı dil öğrenme kabiliyetleri yoktur. Ama yabancılara kendi dillerini öğretme kabiliyetleri vardır. Belki senin kız da böyledir. Her çocukta bir kabiliyet vardır ama bu ruhunda gizli bir tohumdur. Bu tohumu keşfedip filizlendirmeli, çocuğun kabiliyetini ortaya çıkarmalı. Arkadaşının bu sözleri üzerine babam, ablamın ruhunda gizli kabiliyet tohumunu filizlendirmek için ona keman dersi aldırtmaya başladı. Ama ablamın ruhunda gizli kabiliyet tohumu keman sesiyle de filizlenmedi. Evde keman dersi veren kadın, "Maşallah bu çocukta öyle bir ses var ki," demiş, "benim kulağımı bile bozdu." Ona ders vermeye başladığımdan beri do sesini si sesinden, kapı gıcırtısını keman sesinden ayıramaz oldum. Gerçekten de ablam böyledir. Mutfakta bir bardak kırılsa kapı çalındı diye açmaya gider. İlkokuldayken öğretmeni ablama, "Aman kızım," demiş, "arkadaşların marş söylerken sen sus, bütün arkadaşlarını şaşırtıyorsun." Sonra resme başlattılar, o da olmadı. Bale dersine gönderildi. Bale dersinin ablama çok büyük yararı oldu. Çünkü evin içinde gezip dolaşırken ablam her yanını oraya buraya çarpar, birkaç kere düşerdi durup dururken. Kolunu, ayağını sanki bavul taşırmış gibi masaya, sandalyeye çarpardı. Bale derslerinden sonra eskisi kadar çarpmaz oldu. Annemle babam ablamın ruhunda gizli tohumu filizlendirmek için o kadar çok uğraştılar ki sonunda yorulup kabiliyeti sonradan fışkırsın, hele şimdilik okulda okusun bakalım dediler. Ablam düzenli olarak her sınıfı 2 yılda bir geçerek lisenin 2. sınıfında bu düzeni de bozup 2 yıl üst üste sınıfta kalınca belge aldı ve okulu bıraktı. O zaman annem, demek kız ev kadınlığına kabiliyeti var dedi. Çünkü kala kala denenmemiş bir ev kadınlığı kalmıştı. Ama bu deneme çok uzun sürmedi. Annem ablamın mutfağa girmesini kesinlikle yasakladı. Çünkü ablam 5 dakika mutfağa girse, elini hiçbir şeye sürmeden ayakta dursa, ondan sonra hiç kimse mutfakta aradığı şeyi yerinde bulamıyordu. Koskoca tencereler ortadan kayboluyor, günler sonra en olmayacak bir yerden çıkıveriyordu. Ablamı bir uzmana göstermişler. Uzman, çocuğun ruhundaki gizli kabiliyeti bulacağız diye perişan etmişsiniz. Yazıktır. Bırakın çocuğu kendi haline demiş. İşte ondan sonra ablamın yakasını bıraktılar. Ablam biraz kendine geldi. Ama olan benimle Metin'e oldu. Ablamın gizli kabiliyetini bulmak için uğraşmaktan annemle babam o kadar yorulmuş, umutsuzluğa düşmüşlerdi ki bizimle uğraşmaya güçleri kalmamıştı. Oysa bana değil ama Metin'e ablama göstermiş oldukları özeni göstermiş olsalardı Metin gerçekten kabiliyetini geliştirebilirdi. Çünkü Metin'in makinelere büyük ilgisi vardı. Bu ilgisi yüzünden evdeki radyoyu, çamaşır makinesini, babamın tıraş makinesini, düdüklü tencereyi, pikabı, ses alma makinesini, fotoğraf makinesini, dikiş makinesini, saatleri, gaz sobasını filan hepsini bozmuştur. Duvar saatinin içinden bir çarkı çıkarıp düdüklü tencereye, dikiş makinesinin bir vidasını radyoya yerleştirmeye pek meraklıdır. Kardeşimin bu kabiliyetine babam kabiliyetsizlik diyor. Oysa Metin bütün bunları bir makine icat etmek için yapmaktadır. Babamın sınıf arkadaşı bir komşumuzun da Nurten adında harika bir yavrusu var. Bu küçük kızın bir harika olduğundan hiç şüphe yok. Çünkü Nurten bizim bütün ailenin bir öğünde yediğinden daha çok yemek yiyor. Sonra da annesi yine iştaha kesildi yavrumun bugünlerde diyerek kıza iştahı açılsın diye şuruplar, vitaminler, balık yağı veriyor. Bıldık bıldık bir kız şişmanlıktan zor yürüyor. Bacakları löp löp. Babası da puf böreğe bir adam sanki puf böreğe canlanmış da yürüyor. Annesiyle babası gece bir yere gidecek olurlarsa Nurten'i bize bırakıyorlar. Bizimkiler de sinemaya gittikleri gece Metin'i evde yalnız bırakmak istemiyorlar. Çünkü Metin ya radyoyu karıştırıyor ya da sağlam olan buzdolabını onarmaya kalkıyor. Metin'in bu makine merakını ben önleyemiyorum. Düdüklü tencereye saat takacağım da yemeğin ne zaman piştiğini göstersin diye tutturuyor. Baş edemiyorum. Onun için annemle babam ablamı da alıp sinemaya giderlerse Metin'le ben Nurtenlerin evinde kalıyoruz. Geçenlerde bir gece yine onların evindeydik. Biz çocuklar bir odadaydık. Metin'le Nurten'e kitaptan masal okuyordum. Nurten su içmek için dışarı çıkmıştı. Dönüşünde çocuklar çocuklar dedi. Annemle babam kavga ediyorlar. Haydi gelin seyredelim. Nereden anladın kavga ettiklerini? Su içmek için çıktım da salondan geçiyordum. Annem beni görünce babama canım şekerim demeye başladı. Babam da ona ruhum bir tanem diyordu. Ne zaman kavga ederlerken birden üzerlerine gitsem terbiyen bozulmasın diye birbirlerini işte böyle canım ciğerim derler. Oysa kavga etmedikleri zaman birbirlerine adlarıyla seslenirler. Haydi gelin seyredelim. Biz artık eve gidelim. Neredeyse sinemadan dönerler dedim. Gideceğimizi haber vermek için salona geçtiğimiz zaman gülünç bir durumla karşılaştık. Böyle bir şey göreceğimizi bilsem yanlarına girmezdim elbet. Ama girmiş bulundum, geri dönemiyordum. Yerde bir vazo paramparçaydı. Nurten'in annesinin saçları dağılmış, babasının da yüzü tırmık içindeydi. Babası, sevgilim vazoyu kaldır ortadan deyince annesi de Nurten mi geldi diye başını çevirince bizi gördü. Sonra kızına, ben sana kapıyı vurmadan içeri girme demiyor muyum, kaçtır diye. Kocasına, şekerim kahve yapayım mı diye sordu. Adam, yap bir tanem, yap şekerim, orta şekerli olsun hayatım dedi. Kadının terliği koltukta kocasının yanındaydı. Nurten, Zeynep ablalar gidiyor anne dedi. Başını tutan Nurten'in babası acıdan yüzünü buruşturarak, nasıl da ayağım kaydı hiç anlayamadım dedi. Evimize geldik, Metin yatıp uyudu. Ben de sana bu mektubu yazıyorum. İşte babamın öksürüğünü duydum, sinemadan döndüler. Yine görüşmek üzere, hoşça kal Ahmet. Zeynep Yalkır. Misafirin yanında. İstanbul 10 Şubat 1964. Sevgili arkadaşım Zeynep. Komşunuzda geçen olayı anlatan mektubunu okuyunca üç odalı küçük bir evde oturduğumuza sevindim. Çünkü neler olduğunu duyarız, görürüz. Bu yüzden komşunuzda geçen gülünçlükler olmaz bizde. Ama yine de can sıkıcı olaylar geçiyor evimizde ara sıra. Geçen pazar işte böyle can sıkıcı bir gündü. Babam çalıştığı fabrikanın sahibinin pazar günü bizim eve öğle yemeğine geleceğini söylemişti. Ben buna hiçbir anlam veremedim. Çünkü babam patronunu hiç sevmez. Her fırsatta onu kötüler. Patronunu anlatırken yüzü kıpkırmızı olur. Öyle kötü sözler söyler ki onun için anneme ''Ne işi varmış o adamın evimizde sanki?'' dedim. ''O nasıl söz?'' dedi. ''Koca bir patron. Ama babam onu hiç sevmiyor. O babanı seviyor.'' Neden? Babam fabrikada sendika temsilcisi oldu ya. Babamın bir ay önce sendika temsilcisi seçildiğini biliyordum. Demek patron bunun için bizim eve geliyordu. Babamdan boyuna kötülüklerini duyduğum patronu hiç görmediğim için merak ediyordum. Dev gibi, canavar gibi bir yaratık olmalıydı. Patron gelecek diye bizim evde olağanüstü bir hazırlıktır başladı. İşinden döndükten sonra bir akşam babam oturma odasının duvarlarını badana ederken bir yandan da durmadan patronuna söyleniyordu. Patron gelecek diye neden duvarları badana ediyorsun baba dedim. Babam patron mu dedi. Badana fırçasını hırsla kireç tenekesine daldırdıktan sonra ekledi. Sanki ben o gelecek diye mi badana ediyorum? Duvarlar kirlenmiş görmüyor musun? Annem komşularımızdan bardak, tabak, sofra örtüsü gibi şeyler aldı. Bir gün önceden mutfağa girip ziyafet yemekleri yapmaya başladı. O pazar babam çok erkenden kalktı. Oysa pazarları yataktan geç kalkardı. Misafir bu kadar erken mi gelecek baba dedim. Ben onun için mi kalktım canım dedi. Kahvaltıdan sonra pencere önüne oturup patronu beklemeye başladı. Arada bir can sıkıntısıyla evin içinde dolanıp nerede kaldı bu herif diye bağırıyordu. Annem yemek masasını kurmuştu. Bir mutfağa gidiyor, bir içeri geliyor, eksik bir şey kalıp kalmadığına bakıyordu. Babam odanın içinde gezinerek patronuna söylenip dururken bizim sokak kapısı önünde bir klakson çalınca büyük bir telaşa kapılıp "Koşun, geldik galiba, açın kapıyı, haydi, ne duruyorsunuz?" diye bize bağırırken kendisi de yolu gören pencereden yarı beline kadar eğilip dışarı baktı. Babamın telaşından paniğe kapılmış olan annem çoktan gidip sokak kapısını açmıştı ama kimse yoktu. İki günden beri annem misafirin yanında nasıl davranılacağı üzerine Fatoş'a ders veriyordu. Bu derslerini ben yanlarındayken veriyordu ki ben de işitmiş olayım. Yeni elbisesini giymiş olan Fatoş'u yine almıştı önüne. Ona her zamanki sözlerini tekrarlarken dinliyor muyum diye yan gözle de bana bakıyordu. Aman kızım, aman benim cici kızım, sakın misafirin yanında terbiyesizlik yapma, değil mi? Misafirin yanında el ağıza sokulmaz. Misafirin yanında yere düşen bir şey yerden alınıp yenmez. Unutma bunları sakın. Misafirin yanında öksürürken elinle ağzını kapatacaksın. Sakın misafirin yanında ekmeği ağzınla koparma. Çok ayıptır. Ekmek dilimini elinle koparırsın. Olur mu canım? Sonra misafirin yanında ha denilmez. Çok ayıptır. Birimiz sana seslenirsek sakın ha deme. Fatoş sordu. Misafirin yanında ne diyeceğim öyleyse? Misafirin yanında ha denilmez. Efendim denilir. Dinleyip ders alıyor muyum diye arada bana da bakıyordu. Ama bununla da yetinmeyip bana döndü. Oğlum, misafirin yanında her söze efendimle başla. Sözünü yine efendimle bitir dedi. Pencereden patronun yolunu gözleyen babam da patronu için söylenmedik söz bırakmıyordu. Birden babam işte geldi diye bağırıp kapıya koştu. Ben pencereye gidip dışarı baktım. Bizim kapı önünde pırıl pırıl kırmızı renkli bir araba duruyordu. Babamın gürültülü sesini duyuyordum. Vay efendim, gözlerimiz yollarda kaldı. Buyurun, buyursunlar efendim. Hoş geldiniz, safa geldiniz, safalar getirdiniz. Yanlarına gittim. Babam patronun paltosunu askıya astı. Hiç de öyle benim sandığım gibi ne dev ne de canavardı. Ufacık tefecik, güleç bir adam. Babamın böyle bir adama niçin kızdığını, sonra bu kadar kızdığı adamı da niçin bu kadar gönülden karşıladığını anlayamadım. Fatoş patronun elini öptü, ben sıktım. Babam, öpsene oğlum bey amcanın elini dedi. Ben de öpmek zorunda kaldım. Babamla konuşmaya başladılar. Biraz sonra annem, yemeğe buyurunuz efendim dedi. Patron, zahmet ettiniz, ben yemeğe kalmayacağım dedi. Bak şimdi şu uygunsuzluğa. Annem kaç gündür patronu ağırlayacağım diye çırpındı durdu. O da şimdi yemeğe kalmayacakmış. Ama babam neredeyse zorlayarak elinden, dirseğinden tutup patronu sofraya oturttu. Babamla annemin telaşı bana da geçmişti. Babam su koy bardaklara dedi. İşte o telaşla patronun bardağına sürahiden su koyarken sular taştı bardaktan. Babam koca oğlan oldun bir su koyamıyorsun diyerek peçetesiyle masa üstündeki suları silmek istedi. Ama peçeteyi çekerken üstündeki salata tabağını devirdi. annem. Ah, çok affedersiniz, üstünüze mi döküldü diye patrona sorarken Fatoş her zamanki gibi tabağındaki çorbayı döktü. Annem Fatoş'u azarladı. Fatoş da anne sen çarptın kolunla diye ağlamaya başladı. Sinirlenen babam ben sana çocukları ayrı yedir demiştim dedi. Annem sus misafirin yanında ağlanmaz diye Fatoş'a fısıldadı ama bunu hepimiz duyduk. Fatoş misafirin yanında ağlanmayacağı için sustu ama bir zaman içini çekti durdu. Annem misafirin tabağına et koyuyordu. Misafir kolaylık olsun diye tabağını anneme uzatmıştı ama başı babama dönüktü. Annem misafirin tabağına ikinci kepçeyi tam boşaltırken başı babama dönük olan misafir birden tabağını çekti. Annem de dağıtma kaşığındaki eti tatlı tabağına boşaltıverdi. Annem "Aa ne yaptım?" dedi. Hepimizin şaşkınlığından sofra allak bullak olmuştu. Babam yemeğine tuzluk diye biberliği silkeliyordu. Farkına varınca "Tuzluk ne cehennemin dibinde?" diye bağırdı. Annem tuzluk diye babama hardal kabını uzattı. Ben daha önce davranıp babama tuzluğu verdim. Babam hızla tuzluğu silkeledi. Ama tuzluğun kapağı düşünce tuzluktaki bütün tuzlar yemeğine döküldü. Büsbütün şaşkına dönen annem ne diyeceğini şaşırmıştı. İşte bu şaşkınlıkla hiç yeri yokken birdenbire misafire "Nasılsınız efendim?" deyiverdi. Anlayamayan patron "Efendim?" diye sordu. Annem "Yemek nasıl olmuş, beğendiniz mi efendim?" dedi. Patron "Elinize sağlık, pek güzel olmuş." dedi. Bu sırada Fatoş "Anne boğazımda kaldı." dedi. Annem bir eliyle Fatoş'un sırtına vuruyor, bir yandan da su içirmeye çalışıyordu. Babam daha önce bize bıçağı sağ elimizde, çatalı sol elimizde tutmamızı söylemişti. Denemeye çok çalıştım ama beceremedim. Sol elimdeki çatalla ağzımın yerini bir türlü bulamıyordum. Vazgeçtim, çatalı sağ elime aldım her zamanki gibi. Babam tabağındaki eti sağ elindeki bıçak sol elindeki çatalla bölmeye çalışırken etin kemiği tabaktan fırlayıp portakalların üstüne düştü. Yine en az falso yapan bendim. Sofradan kalkınca bu belayı da atlattığımız için bir oh çektim. Misafir yemek üstüne kahvesini içerken "Kaçıncı sınıftasın yavrum?" diye bana sordu. "Efendim, 5. sınıftayım efendim." dedim. Bu efendimli cevabımı beğendiler mi diye annemle babamın yüzlerine baktım. İkisi de gülümsüyordu. "Kaç yaşındasın?" "Efendim 11 efendim." "Büyüyünce ne olacaksın bakalım?" "Efendim yazar efendim." "Aferin." Sustum. Annem dudaklarını büze büze bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Teşekkür etmemi fısıldadığını anladım. O sırada patron babamla konuşuyordu. Ben "Efendim teşekkür ederim efendim." dedim. Ve geç kalmış teşekkürün ne demek olduğunu anlamadığı için misafir biraz duralayarak "Bir şey değil." dedi. "Kardeşimin bir harika çocuk olduğunu sana eski mektuplarından birinde yazmıştım." Fatoş o gün de harikalığını gösterdi. Annem sofrayı toplarken masadan bir muz yere düşmüştü. Yerden muzu alan Fatoş, "Yere düşen şey misafirin yanında yenmez değil mi anne? Misafir gittikten sonra yerim." diyerek muzu masanın üstüne koydu. Babam Fatoş'un sözleri duyulmasın diye mi yoksa kırdığı potu onu anlatmak için mi her nedense üst üste öksürdü. Fatoş hemen "Baba misafirin yanında el ağıza kapanmadan öksürülmez ki." dedi. Babam gülümsemeye çalışarak "Ha ne dedim Fatoş?" diye sordu. Fatoş "Misafirin yanında ha denilmez baba." dedi. Biraz sonra da misafir kalktı gidiyordu. Babamla annem onu kapı dışına kadar uğurladılar. Arabasına bindirdiler. Araba gittikten sonra içeri girdiler. Babam "Tüh rezil ettiniz bizi." dedi. Annem de "Ben size böyle mi söylemiştim?" dedi. Fatoş "Misafirin yanında ağzımla ekmek koparmadım ki." dedi. Bu tatsızlık bütün gün sürdü. "Zeynep sana bu mektubumla birlikte bir resim gönderiyorum. Sınıf arkadaşlarıyla çektirdiğimiz resim. Resimde sen buradan ayrıldıktan sonra gelen yeni öğretmenimizi de göreceksin. Güzel günler, başarılar dilerim. Ahmet Tarbay." Ne ayıp şey. Ankara 16 Şubat 1964. Sevgili arkadaşım Ahmet, gönderdiğin resme ne kadar sevindiğimi anlatamam. Hemen bütün eski sınıf arkadaşlarım resimde varsınız. Senin yanında duran Mine olacak ama pek az görünüyor. Hüseyin onu iyice kapamış. Yaşar da galiba Cengiz'in sırtına çıkmış. Neşe yine en öne geçmiş, her zamanki gibi. Bu resmi göndermekle bilsen beni öyle sevindirdin ki. Yalnız resimde demiri seçemedim, o yok herhalde. Öğretmeniniz yaşlıca galiba. Ben de sana kardeşimle birlikte çekilmiş bir resmimizi gönderiyorum. Bir komşu çocuğu kendi makinasıyla çekti. Bu hafta başıma neler geldi, bir bilsen. Durup dururken adım kopyacıya çıktı. Pek de durup dururken değil ya. Öğretmenimizin en kızdığı şey kopyacılık. Sık sık bize kopyacılığın kötülüğünü anlatır. Kopya yapmak çalışkan arkadaşınızın hakkını çalmaktır der. Kopya yapmak bir zeka işi değil, kurnazlıktır der. Bu konuda babam da aynı düşüncededir. O da çok ayıp, çok kötü şeydir kopyacılık. İnsanın başkasını değil kendi kendini kandırmasıdır der. Babamla komşularımız olan 3 sınıf arkadaşı bir araya geldi mi hep okul anılarını tekrarlarlar. Büyük babamın da bizde olduğu bir gece babamın arkadaşları da gelmişti. Yine okul anılarından söz açtılar. Nurten adındaki şişman kızın babası, hatırlıyor musunuz dedi. Hani matematikçi Keltoş Sabri Bey'in eteğine imtihanda kopya iğnelemiştik de. Nurten'in annesi, nasıl oldu anlatsana dedi. Allah rahmet eylesin. Keltoş dediğimiz Sabri Bey lisede cebir öğretmenimizdi. İmtihanlarda çocuklara göz açtırmamakla övünür, kendine güvenen kopya yapsın da göreyim diye meydan okurdu. Bizim de ödümüz kopardı ondan. Soruları imtihan kağıtlarına yazdırdı mı dershanede oradan oraya sıçrar dururdu. Arkadaşlardan birisi. Babam, Marsık Necdet değil mi? Dedi. Evet, Marsık Necdet, şimdi büyük elçidir. Sabri'nin ceketinin eteğine problemlerin çözümünü yazdığı kağıdı iğnelemiş. Çocuklar Sabri Bey'in ceketine arkasına iğneli kağıda bakıp bakıp yazıyorlar. Yalnız Sabri Bey bir yerde durmadığı, boyuna sıçradığı için kopya kağıdına bakıp cevabın hepsini yazmak zor oluyor. Çocuklardan biri hocayı bir şeyler sorup lafa tutuyor. Öbürü de kopya çekiyor. Ben bir türlü kopya çekemedim. Sanki kopya çekiyormuşum gibi yapıp Sabri Bey'i şüphelendirdim. O da kopya çekmeyeyim diye önüme gelip sırtını sırama dayamıştı. O baktım baktım yazdım. Cevapları yazan dershaneden çıktı. İçeride son kalanlar da paydos siliğiyle kağıtlarını verip çıktılar. İşte o zaman aklımız başımıza gelmişti. İğneli kopya kağıdını Sabri Bey'in ceket eteğinden çıkarmayı unutmuştuk. İmtihan kağıtlarını toplayan Sabri Bey eteğinde iğneli kopya kağıdını savura savura öğretmenler odasına girmiş. Kimin bu işi yaptığı anlaşılamamış. Sabri Bey çok yumuşak bir öğretmenmiş. Çok yalvarıp yakarmışlar da hepsini affedip yeni baştan imtihan yapmış. Babamın başka bir sınıf arkadaşı. Ya Kasap Osman'a yaptıklarımız dedi. Kasap Osman dedikleri tarih öğretmenlerine yaptıklarını anlatıyorlar. Bu öğretmen de imtihanda hep kürsüde otururmuş ama gözleri projektör gibi öğrencilerinin üstündeymiş. Bu imtihanda ön sırada oturanların hiçbiri iyi not alamamış ama öbür çocukların hepsi de iyi not almışlar. Çünkü her çocuk önündeki sırada oturan arkadaşının sırtına tarih kitabını dayayıp öğretmenin gözü önünde kopya çekmiş. Arkadaşlarından geri kalmayan babam, ''Siz asıl sıfırcı Nafiz'in imtihanında olanları hatırlıyor musunuz?'' dedi. ''Hani şu sinekli kopyayı mı? Kim hatırlamaz onu?'' Sıfırcı Nafiz dedikleri kimya öğretmenlerinin gözü bir metre ilerisini bile zor seçermiş. Numarası da çok kıtmış. İmtihana girmeden önce çocuklardan biri 5-10 tane iri sinek yakalamış. Kibrit kutusuna koymuş. İmtihan başlamış, soruların cevaplarını incecik kağıtlara yazıp bu kağıtları da sineklerin ayaklarına ince iplikle bağlamışlar. Sonra sinekleri salıvermişler. Ayaklarında ağırlık olduğundan sinekler uçamıyor, bir yerden kalkıp hemen başka bir yere konuyorlarmış. Böylece herkes kopya yapabiliyor. Çünkü ayağında ağırlık olan sineği yakalamak kolay. Kağıttan kopyayı çeken sineği salıveriyormuş. Birden kapı açılıp da müdür içeri girince ayağında iplik bulunan sineklerden biri tam müdürün gözleri önünde 2 tur attıktan sonra pike yapıp müdürün çıplak başına konmuş. Metin, size ne yaptılar baba diye sordu. Babam, az kaldı bir arkadaşımızı okuldan kovuyorlardı. Zor kurtuldu dedi. Nurten'in babası, şimdi profesördür o arkadaşımız dedi. Babamın bir arkadaşı büyük babama, beyefendi Siz de kopya yapmış mıydınız okuldayken? Diye sordu. Büyük babam, okul hayatında hangi çocuk kopya yapmamıştır ki? Dedi. Anlatmaya başladı. Kimyadan üçer üçer sözlü imtihana giriyorlarmış. Büyük babam iki arkadaşıyla imtihan odasına girmiş, arkadaymış. Önceki arkadaşı sınıfın en tembeliymiş. Öğretmen ne sorduysa sesini çıkarmadan boynunu büküp durmuş. Kimya öğretmeni kızmış. Hiç mi bir şey bilmiyorsun oğlum? Dedikten sonra bir soru diye masadaki sürahiyi gösterip bunun içinde ne var? Diye sormuş. Önceki dilsizmiş gibi yine susunca arkasındaki çocuk at at at bir şey diye fısıldamış. Ne var sürahide oğlum? Çocuk at var efendim demiş.